Ayrım 19, Din ve Siyaset, Rıza Zelyut, sayfa 187. Devletin resmi politikası, dini istismar etmek. Politikacıların din olgusuna şiddetle sarılmaları, dine önem vermelerinden değil, dinin akla ve deneye dayalı bilinci kuşatıp battal etmesinden kaynaklanmaktadır. Akıl, deney, tecrübe, sezgi, eğitim yerine dogmaya, yani kaba inanç, sorgulamadan bir şeye körü körüne bağlı olmak, dayanan dinsel ön yargılar, yukarıdan gelen emirlere Allah'ın emri gibi bakmaya yatkındır. Zahiri, yani sünni din anlayışında zaten Allah çok güçlü bir padişahın özellikleriyle donatılmış gibi anlatılmaktadır. Halife ilan edilen Osmanlı padişahları da bu yüzden zillullah, yani Allah'ın yeryüzündeki gölgesi gibi anlatılmıştır. Onlar aslında Allah'ın yeryüzündeki halifesi, özel temsilcisi sayılmışlardır. Yüzyıllar boyunca baştaki yöneticiyi Allah'ın bir tür yansıması gibi görmeye alıştırılmış kitleleri Allah ile aldatmak hem kolaydır hem de çok kuşatıcıdır. Türkiye Cumhuriyeti'nin laik siyasetinin dinci siyasete evrilmesini şöyle özetleyebiliriz. Kuruluş süreci. Bu süreç ülkenin ve halkın emperyalist baskıdan kurtarılmasını, bağımsız bir devlet kurulmasını kapsar. Bu dönemde geleneksel dinsel kurumlar emperyalizmle işbirliği içindedir. Bu nedenle Türkiye Cumhuriyeti'ni yaratan dinamikler ile geleneksel yapı aynı çatı içindedir. Kurucu irade dini dışlamasa bile bu kurumu halkın bilincini çarpıtmak için kullanmamıştır. Yerleşme süreci. Bu dönem 1924-1938 yılları arasındadır. Yerleşmede yeni güçler toplumu ele geçirir ve eski güçleri baskı altına alır, giderek ortadan kaldırırlar. Devrimler dönemi dediğimiz bu süreçte geleneksel dinsel kurumlarla da savaşılır. Halkın gerçeği anlaması için aydınlanmacı bir çizgi izlenir. Bu koşullar dinin istismarına uygun değildir. Uzlaşma süreci. Devlete egemen olan yeni kadro eski kadroyla birlikte hareket etmenin yollarını arar. 1939'lardan 1946'lara kadar bu arayış sürer. Birlikte istismar süreci. Eski ekonomik düzenin dinsel yapısıyla anlaşarak toplumun bilincini bozma, eritme, yeniden oluşturma dönemi 1946'larda açıkça başladı. Bu süreç CHP, Demokrat Parti ve bunun ardılı sayılabilecek Adalet Partisi iktidarlarınca bilinçli olarak işletildi. Son yıllarında iyice antidemokratik bir çizgiye kayan Demokrat Parti iktidarına tepki olarak yapılan 1961 Anayasası'nın getirdiği haklar kısa süre sonra topluma çok görüldü. Özellikle 1960'larda toplumsal uyanışın ivme kazandığı dönemde devlet, kitleleri karşı konuma sürmek ve toplumsal uyanışı geriletebilmek için resmen din teşvikçiliğine başladı. Devlet kurumları, özellikle de Diyanet İşleri Başkanlığı ile Genelkurmay Başkanlığı, komünizmle mücadele adına toplum mühendisliği yaptılar. Polisin ve askerin içine yerleştirilen kontr gerilla kışkırtıcı eylemler düzenledi. Daha sonra Özel Harp Dairesi adını alan bu yapılanma, ABD'nin çıkarlarına göre davranan bir toplum inşa etmek için toplumsal kutuplaştırma ve kutupları çarpıştırma yöntemini kullandı. Ve böylece 12 Mart 1971'de askerler muhtıra vererek Süleyman Demirel yönetimindeki Adalet Partisi'ni iktidardan uzaklaştırdılar. İlk yapılan işte 1961 Anayasası'nın özgürlükçü ve laik yapısında kısıntıya gitmek oldu. Kapitalist blok ile sosyalist bloğun çatışmasında NATO adına sınır bekçisi haline getirilen Türkiye'nin ABD'ye daha sıkı bağlanmasını sağlayabilmek için toplumsal çatışma şiddetlendirildi ve 12 Eylül 1980'de yeni bir askeri darbe yapıldı. Yönetim biçimi artık Osmanlı çizgisine geri döndürülmüştü. Bu darbenin lideri meydanlarda elinde Kur'an olduğu halde dinci nutuklar atmaya başladı. Bütün demokratik kurumlar kapatıldı. Sol kesim ve ülkücü denilen milliyetçiler ezildiler. Ülkenin geleceği kenarda bekletilen siyasal İslamcı kadroya bırakıldı. Dinin kullanılarak toplumun uyutulması 12 Eylül askeri darbesinden sonra açık ve kesin bir devlet politikası oldu. Birleşik Amerika'nın oluru ve isteğiyle yönetime el koyan ve Amerikan devlet yönetimince bizim çocuklar denilen darbecilerin bu konudaki çalışmalarını şu alıntı açıklamaktadır. Devlet Bakanı Mehmet Özgüneş koordinatörlüğünde 15 Mayıs 1981 tarihinde Adalet, İçişleri, Dışişleri, Milli Eğitim, Köy İşleri ve Kooperatifler, Gençlik ve Spor Bakanlıkları ile Diyanet İşleri Başkanı'ndan bir üst kurul oluşturuluyor. Bu üst kurul din eğitimi ve din istismarı üzerinde çalışmak için iki teknik komisyon oluşturuyor. Milli Eğitim Bakanlığı Koordinatörlüğü'ne Adalet Dışişleri Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanları ile Diyanet İşleri Başkanlığı, TRT Genel Müdürlüğü, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Atatürk Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi, İstanbul ve Konya Yüksek İslam Enstitüleri temsilcilerinden Din Eğitimi İnceleme Alt Komisyonu kuruluyor. İçişleri Bakanlığı Koordinatörlüğü'nde Genelkurmay Başkanlığı, Adalet, İçişleri, Dışişleri, Milli Eğitim, Gençlik ve Spor Bakanlıkları, Diyanet İşleri Başkanlığı ve MİT Müsteşarlığı temsilcilerinden bir din istismarı inceleme alt grubu meydana getiriliyor. Bu alt grupların çalışmaları sonucu bir rapor hazırlanıyor. İşte rapordan bazı cümleler. Yüklü ihtiyaç karşısında İmam Hatip liseleri sayı hatta ehliyet açısından yetersiz kalıyor. Henüz mezun vermeyen İmam Hatip liselerinin devreye girmesinden sonra bir de önümüzdeki 10 yılda Diyanet İşleri Başkanlığı'nın din görevlisi ihtiyacı karşılanamayacaktır. Sayfa 11. Dipnot raporun yazıldığı 1981 yılında Türkiye'de 374 İmam Hatip okulu vardı. Din bilgisi dersleri ilkokullardan başlayarak ilk ve orta öğretimde mecburi olarak okutulmalı. Sayfa 19. Din derslerinin branş öğretmenlerince okutulmasını sağlamak üzere her öğretim seviyesinde gerekli tedbirler ve düzenlemeler yapılmalı. Yani İmam Hatip okulları, ilahiyat fakülteleri, Yüksek İslam Enstitüsü daha fazla açılmalı. Bu sağlanıncaya kadar özellikle temel eğitimin birinci kademesi öğretmenlerinden bu dersleri okutacak olanlar acilen hizmet içi eğitim kurslarında yetiştirilmelidirler. Sayfa 20. Yüksek İslam Enstitüleri 6 yıllık öğrenim kurumları haline getirilmeli. Sayfa 22. Halkın basılı dini yayın ihtiyacı tespit edilmeli, her yaş ve kültür seviyesinden insanın ihtiyacı olan dini neşriyatın yaygınlaştırılmasına önem verilmeli. Sayfa 22. TRT'de yapılan dini yayınlar güçlendirilmeli. Sayfa 23. Cami bulunmayan yerleşim merkezlerine vatandaşlarımızın bu konudaki istekleri dikkate alınarak ve duyarlı bölgelere öncelik verilerek cami yapılması sağlanmalı. Sayfa 28. Dipnot, 12 Eylül darbecilerinin Alevi köylere neden zorla cami yaptırdığı daha iyi anlaşılıyor. Kadrosu bulunmayan yaklaşık 18 bin köy camisine kadro verilmesi sağlanmalı. Sayfa 29. Dipnot, Soner Yalçın, Milli Nizam'dan Fazilet'e hangi erbakan? Su Yayınları İstanbul 2000 sayfa 211. Bu görüşlerin ve Türk İslam Sentezcisi Aydınlar Ocağı'nın önerisiyle Devlet Planlama Teşkilatı 1983 yılında Milli Kültür Raporu hazırladı. Bu raporda da ülkeyi korumak adı altında toplumu dinsel düşünceye göre biçimlendirmek ve yönlendirmek fikri ağırlıklı olarak yer almaktadır. Raporun 5 temel önermesi şöyledir. 1. Bunalımın nedeni. Türkiye iç ve dış düşmanların kültürel saldırısı altındadır. Batı emperyalizmi milli kültürümüzü yıkmaya çalışmaktadır. Atatürk'ten sonra izlenen batılılaşma politikasında milli kültüre sahip çıkılmadığı için emperyalizm ve çarpık kentleşme milli kültürü zayıflatmıştır. Milli kültür çözülünce 12 Eylül 1980 bunalımına düşülmüştür. Bunalımdan çıkmak için milli kültür planı yapılmalı. Bu plan devlet eli ve gücüyle uygulanmalıdır. 2. Kültürün özü. Milli kültür bireyleri bağlayan, birleştiren, bir öz ve toplumları birbirinden ayıran, tarihi fakat değişmeyen niteliklerden oluşur. Türk milliyetçiliği kültüre dayalı olduğu için toplumumuzun kültürü milli olmalı. Bu kültür tüm bireylere yeknesak, yani tek düze biçimde verilip yaygınlaştırılmalıdır. Bu yapılmazsa milli birlik korunamaz. 3. Öz değerler ve İslam. Milli kültürümüzün iki orta direği Orta Asya'dan getirdiğimiz öz değerler ve İslamiyettir. Türk seciye, yani yaratılış, karakter ve tabiatına en uygun din İslam'dır. Türkler başka dinlerde yapamamışlar, deneyenler kimliklerini yitirmişlerdir. Ancak Türk-İslam sentezi konusunda karşıt görüşler vardır. Türk öğeler baskındır görüşünün yanında önce İslamiyet sonra Türkler gelir diyenler de vardır. Millileştirme dinle başlar, dinle tamamlanır. Anadolu önce Müslümanlaştırılmış, sonra Türkleştirilmiştir. 4. Gelişme ve Batı'ya yetişme. Çağdaş uygarlık düzeyine ulaşmak için Batı'nın sadece teknik ve medeniyetini almak yeterlidir. Batı kültürü medeniyet yolundaki yolculuğumuzu ancak sekteye, yani durmaya uğratır. Milli kültür değişmez, özü aynı kalarak zenginleşir. Japon kalkınması da aslında böyle olmuştur. 5. Devlet eliyle onarım. Bozulmuş olan milli kültürü, milli kültür planı uyarınca devlet eliyle onarmak ve devlet gücüyle korumak gerekir. Milli varlığın bekası, yani kalıcılığı için bu şarttır. Onarım ve korumada özgürlük ve insan hakları gibi demokratik sorunlar çıkmaz. Çünkü önemli ve öncelikli olan millet, devlet gerçeğidir. Kaldı ki kültürüne ve bağımsızlığına sahip çıktığı sürece Türk milletinin özgürlük sorunu olmamıştır, olmayacaktır. Dipnot Çağlar Kırçak, Türkiye'de Gericilik 1950-1990, sayfa 363. Belgenin 3. maddesinde önerildiği gibi İslamlaştırma yeni devlet politikasının temelini oluşturmuştur. Millileştirmeyi dine bağlayan ve hiçbir bilimsel değeri bulunmayan bu görüş, ideolojik bakış açısının sonucudur ve tam anlamıyla da siyasaldır. %99'u Müslüman kabul edilen Türkiye'de halkı İslamlaştırmak gereğinden söz eden devlet yönetimi, aslında Müslümanları İslam dini adına geriye doğru itmek isteyen bir anlayışı yansıtır. Müslüman halkı Müslümanlaştırma politikası, toplumu bugün şeriatçılık diye nitelediğimiz veya kökten dincilik dediğimiz anlayışa göre şekillendirme isteğinden başka şey değildir. Kısacası şu veya bu partinin çalışmalarında, bazı liderlerin demeçlerinde dile getirilen toplumu dine göre yönetmek politikası, Türkiye Cumhuriyeti'nin 1945 sonrası en önemli devlet politikası olmuştur. Amerikan emperyalizminin bölgedeki çıkarlarıyla da tam uyuşan bu anlayışın kuşku duyulan tek yönü şudur. Acaba toplumu dincileştirme sonucu halk daha sağa kayarak İslam'ın kuruluş döneminde olduğu gibi ekonomik ve toplumsal eşitlik isteği de baş kaldırır mı? Dincileştirme İran'da olduğu gibi Amerikan emperyalizmine karşı bir harekete dönüşürse bundan Amerika'da Türk işbirlikçi yönetimi de zarar görecektir. Bu yüzden gerek Amerika gerekse Türk devlet kadroları kendi denetimlerinde olan bir dincileştirme politikası belirlemektedirler. Dinsel istismarın gelenekçi sembolü Erbakan. Türkiye'de dini siyasete alet etmenin kasabalı temsilcisi olarak Necmettin Erbakan gösterilebilir. 1926 doğumlu olup 2011'de vefat eden Necmettin Erbakan, Türkiye'nin Sovyetler Birliği ile ilişkilerini kesip ABD'ye yöneldiği süreçte yetişti. Onun İstanbul Teknik Üniversitesi motor bölümünü bitirdiği 1948'de artık eski stratejik ortak Sovyetler Türkiye'nin en büyük düşmanı olarak tanıtılıyordu. Bu süreçte Türkiye, CHP'li gerici politikacıların elinde hızla sağa çekilmiş, dinciliğin önü açılmıştı. 1950'de özgürlük vaadiyle iktidara gelen Demokrat Parti, DP, bu din kanalını daha da genişletmişti. ABD Türkiye'ye demokrasi getirme adına dinci kesimlerin, aşiret reislerinin, gerici tüccarların politikaya belirleyici güç olarak eklenmesini istiyordu. Demokrat Parti iktidarları bunu yapacak adımları attılar. 1960 yılındaki 27 Mayıs askeri darbesinden sonra ABD'nin Türkiye üzerindeki etkisi olduğu gibi sürdü. ABD ile Sovyetler Birliği arasındaki çatışma Türkiye üstünde somutlaşır hale getirildi. Bu ortamda komünizmle mücadele adına dinci kesimin önü açıldı. Necmettin Erbakan kamuoyunda adını ilk motor yapan Türk profesör olarak duyurmuş, Anadolu'da ilgi görmeye başlamıştı. 1965'te profesör olduktan sonra bu ilgi yayılmış ve 1967'de Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği TOBB Genel Sekreterliğine seçilmişti. 1969'da TOB Başkanlığına seçilen Erbakan'ın bu yükselişi dönemin Adalet Partisi Başkanı Başbakan Süleyman Demirel'in dikkatinden kaçmadı ve onu TOB Başkanlığından aldı. Erbakan'ın 1969 genel seçimlerinde AP'den milletvekili adayı olmasını da veto etti. Bunun üzerine Erbakan Konya'dan bağımsız milletvekili adayı oldu ve seçimi kazandı. 1970'te siyasal İslamcı bir ekiple Milli Nizam Partisi'ni kurdu. 12 Mart 1971 askeri müdahalesi üzerine Erbakan Almanya'ya kaçtıysa da askerlerin davetiyle geri döndü ve 1972 yılında Milli Selamet Partisi'ni kurdu. Bu partiyle 1975 ve 1977 yıllarında kurulan Milliyetçi Cephe hükümetlerinde yer aldı. Necmettin Erbakan siyasete yöneldiği süreçte İslam dünyasına bakarak oradan Türkiye'ye ne aktarabileceğinin hesabını yaptı. O sıralarda İslam dünyasında çok etkili olan İhvanül Müslimin yani Müslüman Kardeşler Hareketi'nin fikirlerinden etkilendi. O fikirlerin Türkiye'de doğrudan doğruya dile getirilmesinin anayasal suç olduğunu bildiğinden bunları kamufle ederek söyleme yoluna gitti. Bu politikasını Anadolu'daki esnaf kesiminin Türkiye ekonomisinde daha fazla pay alma hayalleriyle birleştirdi. Yandaşlarını da mahalle, tekke, cami muhalefetinin içinde aradı. Böylece Cumhuriyet yönetimi tarafından yer altına itilmiş olan tarikatlarla ilişki kurdu. Tarikatlar, tekkeler, camiler, sokakta oluşan muhalefetin kesişme noktaları olarak eskiden çok etkiliydiler. Osmanlı tarihinde saray yönetiminin dine sarılması karşısında halk daha fazla dine sarılarak yönetimi, yönetimin silahlarıyla vurma yollarını aramıştır. Bu yüzden Osmanlı İmparatorluğu devrinde görülen dinsel giysili ayaklanmalar bir muhalefet hareketidir. Bu hareketler elbette dörtbaşı mamur ideolojilerden yoksundular ama temelde Topkapı Sarayı'nda oturan devşirmeler tarafından yapılan sömürü ve baskıya karşı direnişi dile getirmişlerdir. Bu hareketlerin resmi cumhuriyet tarihlerinde batılılaşmaya karşı yenilik düşmanı eylemler gibi görülmesi ve gösterilmesi de yine egemen kesimlerin bir aldatmacasıdır. Bu yüzden sorunu derinlemesine inceleyen araştırmacılar, en gerici görünen isyanlarda bile halk tepkisinin doğal karşı koyuşunu görmektedirler. Dipnot: batılılaşmaya tepki olarak ortaya çıkan halk hareketlerinin aslında ekonomik kökenden kaynaklandığı tezi genel kabul görmektedir. Bu konuda İsmail Cem özetle şöyle diyor: batılılaşmak sömürünün emrinde bir araçtır. Osmanlı hakim zümrelerini oluşturan yüksek devlet memurları, mültezimler yani vergi toplayıcıları, tefeciler, bey ve ağalar, yabancı işbirlikçileri, tüccarlar kendi çıkarları gereği batıyla işbirliğine gitmişler ve emperyalizmin çıkarlarını da tam uyan değiştirmeleri yani reformlar, batılılaştırma ülke gündemine dayatmışlardır. Bu batılılaşma hareketiyle Avrupa taklitçisi Osmanlılar arttı ama halkın yoksulluğu ve yabancıların sömürüsü de arttı. Bakınız İsmail Cem, Türkiye'de Geri Kalmışlığın Tarihi, Cem Yayın Evi İstanbul 1997 sayfa 184. Aynı yaklaşımın daha bol örneklerini Çetin Yetkin'de görmekteyiz. Bakınız Çetin Yetkin, Etnik ve Toplumsal Yönleriyle Türk Halk Hareketleri ve Devrimler, Cilt 2. May Yayınları 1974. Tevfik Çavdar'a gönderme yapan yetkin, adı geçen eser sayfa 15, daha Lale Devri'nden başlayarak halkın tepkisinin gericilik değil, bir sosyoekonomik karşı koyuş olduğunu vurgular. İşbirlikçi ve sömürücü Osmanlı egemen kesiminin kendi düzenini yenilik adı altında yanıltıcı bir biçimde sunduğu vurgulanan çalışmada, Tanzimat ve diğer reformların da Türk halkına hiçbir şey kazandırmadığı, bu reformlardan emperyalistlerin işbirlikçi azınlıklarla tefeci, tüccar kesiminin yararlandığı belgelerle ortaya konulur. 19. ayrımın sonu. Sayfa 194.